Ankara Cinayeti, İhsan Tombuş.
Ayrım 23.
İşte o anda nasıl bir tuzağa düştüğümü anlamış bulunuyordum. Artık kadere boyun eğmekten başka ne yapabilirdim? Akıbetimi bekleyerek çilemi çekecektim. Hiçbir tazyik görmeyeceğim vaat edildikten sonra valinin yanından ayrıldım. Diğer taraftan sağlık şartları elverişsiz olan cezaevinde gribe yakalanan Haşmet, cezaevi müdürünün gönderdiği doktoru kabul etmeyerek özel bir doktor getirtmişti. Haşmet aynı zamanda etrafındakilere her zamanki gibi nutuk çekerken Amerika'ya yeni icat edilen yalan makinesinden bir adet sipariş ettiğini, bunun sayesinde gerçekleri meydana çıkararak beraat edeceğini iddia etmişti. Ertesi gün celse açıldığında Haşmet'in avukatı Feridun Söğütlügil'in bir telgrafı okundu. Avukat bu telgrafında cinayet akşamı Haşmet'in çalıştığı Ankara Belediyesi'nden çıkarak doğruca nişanlısı Müşerref'in evine gittiğini, bunun tespit edilmesi için Müşerref'in ve bazı tanıkların dinlenmesini ve müdafaasını yapmak için bir ay mehil verilmesini talep ediyordu. Bu talepler reddedildi. Ancak salonda hazır bulunan ve dinlenmesine karar verilen Müşerref, mahkeme başkanının peş peşe soruları karşısına neredeyse düşüp bayılacak hale geldi. Haşmet'in vekili senden bazı sualler sorulmasını talep ediyor. Ben de şimdi senden soracağım. Ankara'da nerede oturuyorsun?
Ulus Meydanı'nda, Postane Caddesi'nde 49 numaralı apartmanın 6. dairesinde reis bey.
Apartmanla adliye sarayı arasındaki yer tahminen ne kadardır?
300-400 adımdır.
Apartmanla doktorun apartmanı arasında ne kadar mesafe vardır?
300-350 metre kadar.
Hadise gününü hatırlıyor musun? O gün günlerden neydi?
Hayır, hatırlayamıyorum. Tarihini de bilmem.
Hadiseyi ne zaman duydun?
İfadem vardır, okunsun.
İfadelerin olduğunu ben de biliyorum. Fakat sana yeniden soruyorum. Sorduklarıma cevap ver.
Gazetelerden öğrendim.
Sizin eve kimler gelip gider?
Birçok kimseler efendim.
Bunlardan bir kısmın ismini söyler misin?
Cebeci'de oturan halam Latife ve kızları Hikmet, Zehra.
Başka?
Hatırlayamıyorum.
Orhan ve Turhan kimdir?
Kardeşimdir. Turhan da kardeşimdir efendim.
Belkıs kimdir?
Annemin adıdır.
Aynı apartmanda mı oturursunuz?
Evet.
Haşmet size ne vakitler gelirdi?
Öğlen ve akşam yemeklerine gelirdi.
Her zaman mı?
Evet. Yemekten sonra oturur, öğleyin saat 14'te, gece de 23'te ayrılır giderdi.
Haşmet'in daireden çıktıktan sonra başka yerlere uğradığını bilir misiniz?
Hayır, hiç dolaşmaz, doğru bize gelirdi.
Ya daireden erken çıkarsa?
Doğru eve geldiğine kaniyim, çünkü Haşmet yalan söylemez.
Müşerref'in sorgulanmasından sonra savcı Zahit Tor ayağa kalkarak esas hakkındaki iddiasını okudu. Savcı 2 saat süren iddianamesinde davanın bütün aşamalarında elde edilen bilgileri 8 madde halinde tasnif ederek katil olayının bu tahlilini yaptı ve sonunda o da müdahil avukat Hamit Şevket İnce gibi Haşmet Orbay'ın taammüden adam öldürmekten dolayı idamını istedi. Ancak savcı müdahil avukattan ayrılarak Reşit Mercan'ın suça iştiraktan değil, adliyi yanıltmak suçundan 3 gün ile 30 ay arasında cezaya çarptırılmasını talep etti. Savcının bu talepleri sürpriz olmamıştı. Salondaki meraklı dinleyiciler de bu sonucu bekliyorlardı. Ancak davanın bu safhaya gelmesi vicdanlarını rahatlatmış olmasına rağmen bir üzüntü duymaktan da kendilerini alamıyorlardı. Savcının mütalası bittikten sonra hakim Reşit Mercan'ın avukatına söz verdi. Avukat Celal Yardımcı merakla beklenen savunmasını yapmak üzere ayağa kalktı. Yüce Türk milletinin büyük yargı temsilcileri, ben bugün huzurunuzda bir müdafi olarak değil, aynı zamanda bir amme hizmetkarı, bir Türk vatandaşı olarak konuşacağım. Bu sebeple riyasız olarak arz ediyorum ki, diye konuşmasına başlayan yardımcının ses tonundan bir hayli heyecanlı olduğu anlaşılıyordu. Tam 1 sene evvel bir vatandaşın hayatına son veren, bir irfanı heder eden, bir baba ocağını söndürüp bir taze anayı dul, bir küçük yavruyu öksüz bırakan, feci bir olayın sözde suçlusu bir bedbahtın, mutsuz anası beni Ankara'dan telefonla aradığı zaman, herkes gibi bir insan kalbi taşıyarak ve bütün acıları duyarak bu davayı neredeyse reddedecektim. Çünkü bu davanın neresini müdafaa edeceğim diye düşünüyordum. Halbuki dosyayı okurken gördüğüm düzenler, oyunlar, hileler beni bu asil savaşa azmettiren sebepler haline geldi. Reşit, Doktor Neşet Naci'yi ben öldürdüm demekte ısrar ediyordu. Reşit'in sanatoryuma yatırılmadığı için doktora giderek ve evvelden hazırlanarak onu öldürdüğü iddiası hiçbir makul, ikna edici, kesin bir sebebe dayanmıyordu. Celal yardımcı bu girizgâhtan sonra cinayet olayını baştan sona anlattı, tahliller yaptı, tanık ifadelerini eleştirdi ve bir gün önce Reşit'in cezaevinde Nevzat Tandoğan'la neler konuştukları hususunda açıklamalarını nakletti. Ankara mahkemesinde bir komplonun mevcut olduğunu belirtti. Ankara savcısı Kemal Boran'ın olayları nasıl çarpıttığını, adaleti ihlal etmek için ne gibi desiselere başvurduğunu delilleriyle ortaya koyduktan sonra savcı hakkında görevi suistimalden dolayı suç duyurusuna bulundu ve savunmasını şöyle sürdürdü. Bütün bu tertipleri yapanlar istiyorlardı ki bu feci olayın kahramanı elini kolunu sallayarak cemiyet içinde gezinirken, adalet cihazı kanun yoluyla bir diğer masum vatandaşı yok ederek ikinci bir facia yaratsın. O zaman adaletin bir hıyanete kurban gittiğini anladım ve tarihteki buna benzer olayları hatırladım. Fransa'da 156 sene evvel Demirci Emil adında biri asılmıştı. Sonradan onun masum olduğu anlaşıldı. Şimdi o zamandan beri bir Fransız hakimi karar verirken siyah elbise giymiş bir mübaşir, Demirci Emil'i unutmayınız diye kendisine ihtarda bulunur. 800 sene evvel Venedik'te bir değirmenci haksız olarak asılmıştı. Bugün Ora Adliyesi'nin kapısında değirmencinin masumiyetini yazan bir taş vardır ve hakim adliyeye girerken buna şapkasını çıkarır ve öyle geçer. Az daha adliye tarihimize böyle bir kara yaprak yazdıracak olan bu hadisenin aydınlanmış olmasından mutluyuz. Celal yardımcı savunmasına müdahil avukat Hami Şevket İnce'nin müvekkili Reşit Mercan'ı suç ortaklığıyla suçlamasına cevap vererek şöyle devam etti. Hamit Şevket'in sesi bizi hayrette bıraktı. O sesi duyunca evvela kasideci Hamit Şevket, avukat Hamit Şevket'e methiye okuyor dedim. Reşit'in Haşmet ile şeriki cürüm, yani suç ortağı olduğunu iddia etmekle Hamit Şevket'in bizim kitabı karıştırmamış olduğunu anladım. 2 saatlik konuşmasında yorgun düşen avukat savunmasını şu cümlelerle noktaladı. Ey büyük Türk hakimleri, ey zulüm, cebir ve hilenin yorulmak bilmez amansız düşmanları, ey tehdit edilmiş menfaatlerin müteyakkız, yani uyanık, hamileri, yani koruyucuları, ey ihtimam ve şefkati en acizlere kadar temdit eden, yani ileten, ilahi varlık, ey asri cemiyetlerin en korkunç ve en muhteşem iktidarı, bugün size düşen vazife Reşit'i bir katil veya bir katil fiiline iştirak suçlamalarından beraat ettirmektir. Siz ancak böyle bir hükümle Türk milletinin ve Türk adaletinin yüzünü güldürebilirsiniz. Celal yardımcı ve mahkeme hakimleri duruşma sonunda savaştan çıkmış gibi yorgun düşmüşlerdi. Duruşmayı izleyenler Celal yardımcının tarihi savunmasını nefeslerini tutarak yerlerinden kımıldamadan dinlemişlerdi. Sanıklar ve yakınları da yaşanan gerilim ve yoğun duruşma temposu yüzünden bitap düşmüşlerdi. Bilhassa sanıkların anneleri üzülen, endişelenen, heyecanlanan ve yorulanların başında geliyordu. Reşit'in annesi Kamuran Hanım her oturuma iştirak ediyor, olup biten her şeyi merakla takip ediyordu. Savcı Zahit Tor'un esas hakkındaki iddiasında Reşit için en çok 30 ay ceza istemiş olması Kamuran Hanım'ı ümitlendirmişti. Yüzünden, gözlerinden, hal ve tavırlarından bu memnuniyeti açıkça belli oluyordu. Oğlu en çok 6 ay sonra evde olacaktı. Haşmet'in annesi ise duruşmalara katılmıyor. Cezaevinin karşısında tuttukları evde üzüntü ve kabuslar içinde müstakbel gelini Müşerref'in getireceği haberleri bekliyordu. Müdahil avukat Hamit Şevket İnce'den sonra savcının da oğlunun idamını istemiş olması kendisine büyük bir şok tesiri yapmıştı. Nasıl olur da Enver Paşa'nın yeğeni, Türkiye Genelkurmay Başkanı'nın oğlu için idam istenebilirdi? Bunu gururuna ve asaletine yediremiyordu. Hayatının büyük bir kısmını şaşaa içinde geçirmiş olmasına rağmen bir sürü acılı gün de yaşamıştı. Fakat bu seferki acı hiçbirine benzemiyordu. Dayanılması imkansızdı. Nitekim Medya Hanım'ın bu ağır acıya dayanamayarak geçirdiği bir kriz hayati tehlike arz edince Ankara'ya getirilerek hastaneye yatırıldığı söylentileri yayılmışsa da sonradan bunun aslı olmadığı ortaya çıkmıştı. Evlatları uğruna mücadele veren bu iki kadının oğulları ise hiç de anneleri kadar endişeli değillerdi. Bilhassa Reşit Mercan savcının mütalası ve avukatının savunmasından sonra oldukça rahatlamıştı. Haşmet Orba'ya gelince davanın başından beri kayıtsızlığını devam ettirmiş, idamı istenmesine rağmen soğukkanlılığını ve metanetini bozmamıştı. Buna rağmen son gelişmeler onu endişelendirmiş olacak ki Reşit'e bir mektup yazarak Celal yardımcıyı tehdit etmişti. Reşit'in avukatına verdiği mektupta Haşmet şunları yazmıştı. ''Senin avukatın beni uçuruma götürüyor. Fakat bir gün gelecek bunun hesabını ondan soracağım. Bu hesap Celal yardımcıya pahalıya mal olacaktır.'' Bundan bir süre önce bir pazar günü İstanbul'daki yazıhanesinde çalışırken, kimlikleri bilinmeyen iki kişi gelerek avukatla görüşmek istemişlerdi. Ancak yazıhanenin bulunduğu hanın odacısı, gençlerin hal ve tavırlarından şüphelenerek, koskoca binada yalnız başına çalışan Celal yardımcıyı, gençler merdivenden çıkarken asansörle kaçırmıştı. Bunun farkına varan gençler odacıyı bir hayli hırpalamışlardı. Bu olaydan sonra avukat durumu emniyet müdürlüğüne bildirerek tabanca taşıma ruhsatı almıştı. Haşmet'in yazdığı bu mektup da Celal yardımcıyı endişelendirmiş, her ihtimale karşı son duruşmadan önce Haşmet'in üzerine aratmıştı. Günlerden 16 Kasım 1946 Cumartesi. Turunculaşmış yaprakları etrafa savuran hafif bir rüzgara rağmen Bolu, halkın pastırma yazı olarak adlandırdığı ılık ve güneşli bir hava ile güne başlamıştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren halk akın akın adliye binasına giden yolları doldurmuştu. Kimse dinleyici kapasitesi sınırlı olan ağır ceza mahkemesi salonunda yer bulabileceğinden ümitli değildi. Hatta binaya girebilmek ihtimali bile yoktu. Buna rağmen halk bugün mahkemede olup bitenleri bir an önce öğrenebilmek için adliye binasına mümkün olduğu kadar yaklaşmak istiyordu. Bolu davasına ilgi başladığı günden itibaren artarak devam etmiş, fakat kararın verileceği haberinin yayıldığı o günkü gibi bir kalabalığa daha önce tanık olunmamıştı. Saat 9.45'te celse açıldığı zaman Ahmet Tevfik Tuncel başkan, İlyas Karaağaç ve Cevat Selçuk ise üye olarak yerlerini almışlardı. İddia makamında her zaman olduğu gibi Bolu savcısı Zahit Tor bulunuyordu. Salonu hınca hınç dolduran dinleyiciler tarihi bir gün yaşamanın heyecanı içinde sessizce duruşmanın başlamasını bekliyorlardı. Bu ağır hava içinde Haşmet Orbay'ın avukatı Feridun Söğütlügil son savunmasını yapmak üzere söz aldı. Çok yorgun ve bitkin görünüyordu. Bolu'ya otomobille ancak sabaha karşı gelebilmiş, doğru dürüst uyuyamadan bu son derece zor ve mesuliyetli görevinin başına koşmuştu. Avukatın işi bilhassa son gelişmelerden sonra gerçekten çok zordu. Gerek yorgunluk ve uykusuzluk, gerekse moral bozukluğunun etkisiyle kısık bir sesle savunmasına şöyle başladı. Sayın Başkan, müdafaama geçmeden önce kısaca bir noktayı arz etmek isterim. Uykusuz müdafaa hazırlığı gecelerini yine uykusuz bir yolculuk gecesi takip etti. Fakat eksik de olsa müdafaamı arz etmek için huzurunuzda bulunuyorum. Söğütlügil müdafaasını 7 bölüm halinde takdim edeceğini söyledikten sonra bu basit davayı karmakarışık hale getirenin Reşit Mercan olduğunu söyledi. Daha sonra savunmasını bütün dava boyunca Reşit'in düştüğü çelişkilere, tutarsızlıklara ve birbirine uymayan beyanlarına dayandırmaya çalışarak tanık ifadelerinin tutarsızlığını, Ankara Mahkemesi'nde doğruyu söyledikleri halde burada yalan beyanda bulunduklarını anlattı. Avukat savunmasını davanın Bolu Mahkemesi'ndeki seyrine değil de Ankara Mahkemesi'ndeki seyrine göre hazırlamış gibiydi. Devamlı tanıkların Ankara'da verdikleri ifadeleri ve Reşit'in oradaki itiraflarını delil olarak öne sürüyordu. Feridun Söğütlügil tam 4 saat süren savunmasını şu şekilde tamamladı. Ey adaletin yüksek mümessilleri! Çok kısa bir zamanda mücadele ederek sırf velvele ile çeşitli tertip ve hıyanetlerle boğulmak istenen ve hakiki mecrasından çıkarılmaya çalışılan bir çirkin tezahürüne naçiz de olsa hizmette bulunmak maksadıyla hazırladığım bu müdafaamla kıymetli saatlerinizden birkaçını işgal ettiğimden dolayı özür dilerim. Vicdanı akıl kanununun canlı sesi olarak da tarif ederler. Bu tarife göre vicdan akli bir mefhumdur. Akıl ise insanda mevcut olan 5 histen müstakil olarak faaliyet halinde bulunmak vasfındadır. Bu itibarla tertemiz vicdanlarınıza hitap ettiğim zaman sizlerin bütün tesirlerden, velvelelerden yani bağrışma ve tertiplerden tecerrüt ederek yani sıyrılarak sadır olacak yani ortaya çıkacak kararın zat-ı hakkı ifade edeceğine kâni bulunuyorum. Arz ettiğim açık ve katî delillerle müvekkilim Haşmet'in katil olmadığı ve katil suçunun sebebine iştirak etmediği güneş gibi kendini göstermektedir. Bu sebeple katil suçundan beraatine ve fiiline uygun görülen zabıta memurlarına hakikate mugayir malumat vermek suçundan kendisine tereddüp edebilecek cezayı da esasen fazlasıyla çekmiş bulunduğundan derhal tahliyesine karar vermenizi ve bu suretle dünyaca tanınmış bulunan Türk adliyesinin adaletine şanlı bir sayfa daha ilave etmenizi saygı ile diler ve bunu tanrısal ışıkla aydınlanmış vicdanlarınızdan saygı ile beklerim.
Ayrım sonu.